Tekrar sevgiyle merhaba hepinize. Rabbimiz her zaman olduğu gibi bugün de gerçekten diri sözüyle ve kutsal ruhunun var olan desteğiyle gerçekten hepimiz için bir mesajı var. Bugün aslında kutsal kitapta çok iyi bilinen bir bölüme götürmek istiyorum sizi. Birinci Samuel kitabına götüreceğim. 17. bölüme. Bu 17. bölüm uzun bir bölüm. 58 ayetten oluşmuş. 1. Samuel kitabı 17. bölüm. Ve orada kutsal kitapta gerçekten de en önemli olaylarından biri orada bize anlatılıyor. Genç bir delikanlıdan söz ediliyor ve bu delikanlı cesaret dolu bir delikanlı. Bunun adı Davut ve cesaret dolu imanıyla değerli kardeşler kendisinden hem silah açısından hem de fiziki açıdan kat kat daha güçlü olan Goliat'a karşı sahip olduğu iman aracılığıyla nasıl zafer elde ettiğini birlikte mercek altına alacağız ve oradaki ruhsal gerçekleri ve her birimizin yaşamı için gerekli ve önemli olan ilkeleri birlikte anlamaya çalışacağız. Gerçekten söylediğim gibi Goliat fizik açısından güçlüydü, fiziki yapıdan. Ama aynı zamanda da silah açısından da okuyacağız şimdi, olağanüstü güce sahipti sevgili kardeşler. Ama görüyoruz ki Davut sıradan bir çoban parçası, sahip olduğu, ait olduğu Tanrı'yla birlikte o dik duruşu sayesinde nasıl zafer elde ettiğini göreceğiz değerli kardeşler. Ve bizim de İçinde yaşamakta olduğumuz bu yeryüzünde sahip olduğumuz imanla engelleri nasıl aşabilme, ne yapabilme ve nasıl yapabilme konularında bize iyi bir örnek olacak bu Davut'un tutum ve davranışı değerli kardeşler. Onun için 1. Samuel kitabı 17. bölüm 58 ayetin tamamını okumayacağım size. Sadece bir ön bilgi olsun diye siz onu eve gittiğinizde okursunuz. Zamanla da burada mücadele ediyoruz biliyorsunuz. Onun için belki ilk 11 ayeti okuyayım sizlere bir düşünce, bir resim oluşması açısından. Savaşmak üzere ordularını bir araya getiren Filistliler, Yahuda'nın Soko kentinde toplandılar. Soko ile Azeka kenti arasındaki Efes, Dammim'de ordugah kurdular. Saul ile İsrailler de toplandılar. Ela Vadisi'nde ordugah kurup Filistlere karşı savaş düzeni aldılar diyor. Filistler tepenin bir yanında, İsrailler de karşı tepede yerlerini aldı. Aralarında diyor vadi vardı. Filist ordugahından Gatlı Goliat adında usta bir dövüşçü ortaya çıktı. Boyu 6 arşın bir karıştı. Bunu daha sonra ölçülerini ben size söyleyeceğim. Başına tunç miğfer takmış, pullu bir zırh kuşanmıştı. Tunç zırhın ağırlığı 5000 şekeldi diyor. Baldırları zırhlarla korunmuştu. Omuzları arasında tunç bir pala asılıydı. Mızrağının sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi diyor. Müthiş bir şey. Mızrağın demir başının ağırlığı 600 şekeldi. Baktım 7 kilo. Sadece topuzun ağırlığı değerli kardeşler. Goliat'ın önü sıra kalkanını taşıyan bir adam yürüyordu. Kalkanını bile kendisi taşıyamıyor, düşünün. O kadar müthiş bir şey. O kadar ağır ki kendisi zaten iri yarı biri. Kalkanı taşıyabilecek yapıda değil. Goliat durup İsrail ordusuna neden savaş düzeni aldınız diye haykırdı. Ben Filistliyim. Sizse Saul'un kölelerisiniz. Müthiş bir ifade. Yani ben buyum, siz nesiniz ya? Ne kadar küçümsüyor, farkında mısınız? Aranızdan karşıma çıkacak birini seçin. Dövüşte beni yenip öldürebilirlerse biz sizin köleniz oluruz. Ama ben üstün gelip onu yok edebilirsem siz benim kölemiz olur, bize kulluk edersiniz. Filistli Goliat konuşmasını şöyle sürdürdü. Bugün İsrail ordusuna meydan okuyorum. Benimle dövüşecek birini çıkarın karşıma. Filistin'in bu sözlerini duyunca Saul da İsrailler de çok korkup dehşet içerisine düştüler. Yani dehşet içerisine düşmeselerdi zaten şaşırırdım böyle bir durum karşısında. Şimdi otururken de ifade ettiğim gibi yaşam içerisinde zaman zaman burada söylüyorum. Renkleri farklı da olsa, ağırlıkları farklı da olmuş olsa hepimizin değişik sıkıntıları, sorunları olan, sorunlarla boğuşan varlıklarız her birimiz sevgili kardeşler. Ve bu yüzden şunu da hemen altını çizmekte yarar var. Bu sorunlar, bu sıkıntılar burada bedenen yaşam devam ettiği sürece aynı şekilde bu sıkıntılardan kurtulmak, bu sıkıntılardan uzak kalmak da mümkün olmayacak. Ancak Rabbin yanına gittiğimizde gerçek anlamda rahatlığa kavuşacağız. Ve hoşumuza gitse de gitmese de hastalıklar, sıkıntılar, sorunlar yaşamımıza renk katan, yaşamımıza biçim veren birer olgu her birisi. Bütün sıkıntılar. Onun için zamanında ben burada bir ifade kullanmıştım. Onu tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Bu yüzden sıkıntılarımızı, sorunlarımızı birer dost olarak görelim. Düşman olarak değil. Çünkü sıkıntılar bizi ne yapıyor? Geleceğe adım adım hazırlıyor. Bunun böyle olduğunu, gerçekten de sıkıntılar ile varlığımızı bu yeryüzünde sürdürmemiz gerektiğini en iyi bir şekilde açıklayan Eyüp'tür. Eyüp'e baktığımız zaman Eyüp özellikle bakınız 5. bölüme Eyüp kitabı 5. bölüm 6 ve 7. ayetler. 5. bölümün 6 ve 7. ayetlerine baktığımız zaman Eyüp şöyle diyor. Dert topraktan çıkmaz. Sıkıntı yerden bitmez. Havaya uçuşan kıvılcımlar gibi, dikkat edin, bunun altını çizin. Sıkıntı çekmek için doğar insan. Bakın, ilginç değil mi? Sıkıntı çekmek için. Demek ki biz yeryüzüne geldiğimizde tabii ki Rab ile birlikte varlığımızı sürdürmek, onunla ilişki içerisinde kalarak hayatımızı sürdürmek için biz yaratıldık tabii ki. Ama sıkıntılar da mutlaka bu hayat içerisinde olması gerektiğini Eyüp o yaşam kazanında kaynarken bunu net bir şekilde gördü ve kavradı. Onun için yine aynı Eyüp 14. bölümde şöyle devam ediyor. 1. ayette 14. bölümde. İnsanı kadın doğurur. Bakın burası çok önemli. Günleri sayılı ve sıkıntıyla doludur diyor. Var mı sıkıntısı olmayan? Yok değil mi? O zaman diyebilir miyiz ki evet Eyüp bunu söylemekle çok haklı. Ben diyorum ki isterseniz kabul edin, isterseniz kabul etmeyin sevgili kardeşler. Yaşam aslında gerçekten de acılarla, sıkıntılarla dolu bir mektup. Hastalık, yalnızlık, hayal kırıklığı ister istemez Tanrı adamı Eyyub'u bu noktaya getirmişti. Yaşam rahat mı? Hayır. Tabii ki güzel dönemler var. Sevinç içerisinde varlığımızı sürdürdüğümüz dönemler var. Ama genel anlamda baktığımızda hayat bir mücadele sevgili kardeşler. Mücadele insan için gerekli olan bir olgu. Mücadele ettikçe mücadele etmeyi öğreniyoruz. Mücadele ettikçe sıkıntı ve sorunlar karşısında ne yapmamız ve nasıl yapmamız gerektiği konusunda yetenek kazanıyoruz değerli kardeşler. Onun için ruh bilimciler yine bunu burada zaman zaman dile getirdi. Araştırma yapmışlar ve şöyle bir kanıya varmışlar araştırma sonucunda. İnsanın en rahat olduğu dönem, sıkıntıların olmadığı, sorunların olmadığı, ekmek elden, su gölden diyoruz ya Türkçe'de. Öyle bir dönemin olduğu bir dönem var insan hayatında. Ekmek elden, su gölden. Ne zaman? Ana rahminde olduğu dönem. Şimdi Santa bir bebek taşıyor değil mi? Şimdi orada yatıyor suyun içerisinde. Ne yiyorsa o da onu yiyor. Ne içiyorsa o da onu içiyor. Yengel Osman yatır başı al maaşı misali. Ekmek elden su gölden işi götürüyor. Yalansa lütfen yalan deyin. Ruh bilimciler bence doğru söylüyor burada. Gerçekten de Santa'nın taşıdığı o can kadar burada içimizde kimse rahat değil. Ama o rahatlığın tadını doya doya yaşıyor. Bizler de bir zamanlar anamızın karnında iken, rahimde iken o rahat dönemi tabii ki hepimiz yaşadık. Bakın çok ilginçtir. O bağımlılıktan bebek kurtulduğu zaman yani gün geliyor, gün sayıyor, hafta sayıyor değil mi? Göbek bağını kesiyorlar. Yani anneden beslendiği bağı, anneden ihtiyaçlarını karşıladığı bağı. Kestiği zaman ne oluyor? Bebeğin ilk davranışı ağlıyor. O zaman şunu demek yanlış olur mu? Yaşam ne ile başlıyor? Gözyaşıyla. O zaman diyebilir miyiz ki gözyaşı evrenseldir? Yani çocuğun, büyüğün, kadının, erkeğin, zenginin, fakirin. Japon'un, Alman'ın, Türk'ün. Ortak bir armağan olduğunu söyleyebilir miyiz? Yaşam gözyaşlarıyla başlıyor sevgili kardeşler. Onun için insanın ortak dili var mıdır? Evet vardır diyorum. Türkçe değil. Ortak dili var. Gözyaşı. Ben bu yeryüzünde gözyaşı hiç dökmeyen bir insan duymadım. Ama sevinç gözyaşı döktü. Ama acılardan kaynaklanan nedenlerden dolayı gözyaşı mutlaka dökülmüştür. Onun için sevinelim ki değerli kardeşler Rab o gözyaşlarımızı şişede biriktiriyor. Yani bizim gözyaşlarımız Rabbin önünde değerli. Çok anlamlı. Rabbimiz bizim her şeyimizle ilgileniyor. Gözyaşlarımızla bile. Bu bizi teselli etsin. Onun için zaman zaman da olsa değerli kardeşler mutlaka hepiniz işin içinden çıkılamaz bir durum içerisinde hissettiğiniz dönemler mutlaka olmuştur. İki ayak bir pabuca girmiştir. Ne yapacağınızı şaşırmış bir şekilde yanlış üzerine yanlış yapıyorsunuz. Neden? İki ayak bir pabuç içerisinden girmiş olduğu için. Doğru mu? Mutlaka hepimiz işin içinden çıkılmaz bir durum içerisine düştüğü dönemler mutlaka ve mutlaka olmuştur. Onun için bu neden Ne olabilir? Belki bir korku olabilir. Ya da bu bir neden olarak bir kaygı olabilir sevgili kardeşler. Ya da günümüzün en salgın hastalığı nedir biliyor musunuz? Bir bilginiz var mı? Araştırdığım için söylüyorum. En yaygın hastalık. Ha? Günah tabii ama onu dünya bilmiyor. Depresyon. Yani yapılan araştırmada gerçekten insanların çoğu ama küçük çapta, ama orta çapta, ama büyük, aşırı çapta depresyon içerisine girdiği söyleniyor. Demek ki en yaygın hastalıklarından biri depresyon. Demek ki bu bir depresyon olabilir, korku olmayabilir, kaygı olmayabilir ama bir depresyon olabilir sevgili kardeşler. Ama nedeni ne olursa olsun mutlaka hepimiz şu soruyu sorduk. Rab neden? Yani o depresyon içerisindeyken, o sıkıntılar içerisindeyken düşün. Sıkıntılı o sürecini düşün Ayşe. Bir zamanlar değil mi? Bayağı o sıkıntılı bir süreçten geçtin. Depresyona girdiğin için seni örnek veriyorum. Ben de köşelerden hep böyle döndüm. Ama maalesef ben de böyle 5-6 hafta ilaçlı bir sürecim geçirdim. Bundan işte 2 ay öncesi. Sıkıntılı bir süreçten geçtim. Ama mutlaka neden sorusunu sormuşumdur. Neden ben? Rab neden? Bu olması mı gerekiyordu diye mutlaka hepimiz bu soruyu sorduk. Bazen yanıt aldık neden sorusuna ama bazen de yanıt alamadık değerli kardeşler. Şimdi baktığımız zaman Davut kendisinden çok çok daha büyük bir sorunla yüz yüze olduğunu okuduk burada. Davut bir sorunla baş başa. Yani karşısında büyük bir sorun dikilmiş vaziyette. Şimdi aslında baktığım zaman burada bu sorunla boğuşan ya da boğuşması gereken aslında Davut değildi. Aslında bu Davut'un da sorunu değildi. Bu sorun kimin sorunuydu? İsrail ordusunun sorunuydu değerli kardeşler. Ama buna rağmen yine bu sorunu Davut kendi sorunu gibi gördü. Çünkü neden? Ait olduğu Tanrı birileri tarafından ayaklar altına alınıyordu. Doğru mu? Onun için bu yüzden o da bu yönde harekete geçmesi gerekiyordu. Şimdi baktığımız zaman değerli kardeşler, ordunun başında kim vardı? İsrail ordusunun başında Saul vardı. Doğru mu? Ordunun başında Saul vardı. Ve görüyoruz ki kutsal kitapta da okuyoruz. Tanrı'ya yakın, Tanrı'ya uygun bir hayatı olmadığı için Saul'un, Tanrı'dan uzak bir hayatı olduğu için okuyoruz ki kutsal kitapta Allah'ın ruhu, Tanrı'nın ruhu Saul'dan ayrılmıştı. Şimdi bu ifade kutsal kitapta tartışılan konulardan bir tanesi teolojik açıdan. Yani Tanrı bilim açısından. Neden? Çünkü bakın diyorlar örnek verdikleri zaman. Ben söylediğimde işte kutsal ruh gel gel demenize gerek yok, kutsal ruh içinizde dediğimde buna benzer örnekler veriyorlar kutsal kitaptan, eski antlaşmadan. Değerli kardeşler bakın şunun altını yeri gelmişken çizmek istiyorum. Eski antlaşmadaki dönemde kutsal kitapta net bir şekilde birçok olayda Davut'ta da görüyoruz, Saul'da da görüyoruz, birçoklarında da görüyoruz ki Tanrı'nın ruhu gelip gidiyordu. Doğru mu? Neden? Daha vaat edilen kutsal ruh gelip insan yüreğinde, imanlı yüreğinde konut kurmamıştı. Haberciler işte 2. bölümde gerçekleşen o muhteşem olay sonucu kilise doğdu ya, onun öncesinde kutsal ruh insan yüreğinde konut kurmamıştı değerli kardeşler. Onun için görüyoruz ki evet ruh insandan ayrılabiliyordu, girip gelebiliyordu. Onun için kutsal kitapta net bir şekilde bunu okuyabiliyoruz. Bakarsanız şunu görebiliyoruz kutsal kitapta. Bizler yanlış tutumdan dolayı, aldığımız yanlış kararlardan dolayı, attığımız yanlış adımlardan dolayı Allah'ın ruhunu üzebiliyoruz. Efesler mektubunda diyor değil mi? Tanrı'nın ruhunu üzmeyin. Doğru mu? Demek ki Allah'ın ruhunu üzmek mümkün. Ama onun bizden ayrılıp gitmesine neden olamayız. Kutsal kitapta böyle bu düşünceyi destekleyen hiçbir ayet yok. Ama neden yok? Çünkü kutsal ruh yeni antlaşma döneminde imanlının yüreğindedir. İman ediyor, Allah'ın sözünü işitiyor, iman ediyor, tekrarlıyorum ve Allah'ın ruhuyla mühürleniyor. Ve Allah'ın ruhu ne yapıyor? Konut kuruyor kutsal ruh. 1. Korintoslar mektubu 3. bölüm 16. ayet. Ne diyor? Bir kardeş okuyabilir mi? 1. Korintoslar mektubu 3. bölüm. Okay. 16. ayet. Oku abicim.
Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyorum.
Bitti. Allah'ın tapınağı ne zaman gerçekleşti? İsa Mesih çarmıha gelindikten sonra, değil mi? Ölüp dirildikten sonra tapınaktaki perde ortadan kalkıp yırtılıp tapınağın ortadan kalktıktan sonra kutsal ruhun gelip imanlının yüreğine konut kurduktan sonra tapınak bizleriz değerli kardeşler. Demek ki burada da ifade ediyor ki Allah'ın ruhu insanın yüreğinde konut kurmuştur. Altı ne diyor? 6. bölüm 19. ayet. Onu destekliyor. 6-19.
Çünkü bu dünyanın bilgeliği Tanrı'nın gözünde...
Yok. 6-19 mu? 6. bölüm.
Pardon.
6. bölüm 19.
Ama Korintliler 1. bölüm.
Tabi 6-19.
Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyorsunuz.
Bak dışınızdaki diyor. Değil. Arada bir gidip gelen demiyor. İçinizde. Yani içimizde var olan kutsal ruh. Demek ki konut kurmuştur. Kutsal ruh yerleşmiştir. Bize düşen nedir? Hatırlayın söyledim burada sık sık size. Önceki haftalarda Pentekost bayramını kutlarken, Rabbin göğe yükselişini kutlarken bize düşen nedir? Konut kuran kutsal ruhun yönetiminde, onun egemenliği altında kalarak adımlarımızı atmak. Rabbin sözü ışığında adımlarımızı atmak. Demek ki kutsal ruh yerleşti ama bize düşen onun izinde kalarak yürümektir. Eğer onun izinde kalarak yürürsek değişim gerçekleşecektir bizim hayatımızda. Hatta demiştim Rab değiştirmek istiyor da sen değişmek istiyor musun? Doğru mu? Demek ki Rabbin ruhu bizi değiştirmek istiyor eğer onun yönetimi altında adımlarımızı atarsak değerli kardeşler. Ve Saul'un yaşamında bakıyoruz ki Rab Tanrı'nın yönetimi altında olmamış olduğu için Saul, Rabbin yönetimi dışında adımlarını atmış olduğu için güven ve esenliği kaybolmuştu. Davut da bir ara bu dönemi yaşadı. Hatırlıyor musunuz? Hatta 51. mezmura günaha düştükten sonra Rab benden kurtuluş sevincini benden alma diyor. Doğru mu? Sevincimizi kaybedebiliyoruz. Kuraklık içerisine girdiğimiz için. Rab'de olan esenliğimizi yitirebiliyoruz. Saul da burada Tanrı'ya sırtını çevirmiş olduğu için Tanrı'nın egemenliği altında değil de onun dışında hareket etmiş olduğu için esenliğe gitmişti. Ve sadece Saul'un hayatında değil değerli kardeşler, ulusun yaşamında da esenlik, senin söz ettiğin Ayşe, o esenlik onların yüreğinde de kaybolup gitmişti. Her sabah uyandıklarında Goliat karşılarına dikilmiş ne yapıyordu? Meydan okuyordu. Her sabah kalkıyorlar, bakıyorlar Goliat gibi koca bir düşman, büyük bir sorun karşılarına dikilmiş. onlara ne yapıyor? Meydan okuyor. Ve Tanrı'ya olan güvenini yitirmiş olan Saul, bir önder olarak düşünün, komutan bir önder, Tanrı'ya olan güvenini yitirmiş bir şekilde ne yapacağını bilmiyor değerli kardeşler. Bu nedenle ne yapacağını bilmediği için aynı sorunla yatıyor, kalkıyor. Yatıyor, kalkıyor. Şimdi Davut hakkında hemen şunu ifade etmek istiyorum. Davut'un Goliat karşısında kanıtlaması gereken hiçbir şey yoktu. Yani ben bir şeyler yapmam lazım ya da İsrail ordusuna, halka ya da Saul'a, herhangi bir başka kişiye bir şeyler kanıtlama gayreti içerisinde değildi. Çünkü kanıtlaması gereken bir şey yoktu Davut'un hayatında. Ve ait olduğu Tanrı'ya aitti Davut neye sahipse. Sahip olduğu her şey Rab'be ait olduğunu, Rab'be Rabbin olduğunu çok iyi biliyordu Davut. Ve kimse onu savaşa zorlamadı. Ve bu yüzden onlara da bir şey kanıtlaması gerekiyordu. Şimdi bu noktada bir soru sorayım size. Soru şu değerli kardeşler. Davut neden oradaydı? Şimdi o 58 ayet okuduğumuz zaman diyebiliriz bu soruya yanıt verebilmek için. Mesela 18. ayeti okuyun. Ne diyor orada? 1. Samuel 17'deyiz biliyorsunuz. Ha, diyebiliriz ki ya kardeşleri ne durumda? O bilgiyi almak için oradaydı. Olabilir. Ama ben başka bir soru soruyorum. Ya iyi tamam da onu öğrendikten sonra durumlarını gördü. Ne durumda olduklarını öğrendi. Yapması gereken ne? Geri dönmesi lazım. Babasına haber vermesi lazım. Doğru mu? Ama neden geri dönmüyor? Geri dönmüyor, orada kalıyor. Davut niye orada kalıyor? Ben bunun tek bir yanıtını söyleyebilirim. Başka da bir yanıt olduğunu sanmıyorum. Recep olarak söylüyorum. Bunun tek bir yanıtı vardı. Goliat kime meydan okuyordu İsrail halkına meydan okurken? İsrail'in ait olduğu Tanrı'ya. Davut'un ait olduğu Tanrı'ya meydan okuyordu. Onu ayaklar altına alıyordu değerli kardeşler. Bakın şöyle bir düşünün. Hayat içerisinde çevremizdeki birçok insan, ilişki içerisinde olduğumuz insan ya da birileri, komşular ya da herhangi başka kişiler ait olduğumuz inancı ayaklar altına alıyorlar değil mi? Bazen itham ederekten, sözlerle ayaklar altına alıyorlar. Bazen de davranışlarıyla, tutumlarıyla ayaklar altına alıyorlar sevgili kardeşler. Saul'un önderliği altında olan İsrail ordusu ve karşılarında duran Filistlere karşı savaş durumundaydı. Yani nasıl bir durumdaydı? Şöyleydi. Bir vadi vardı. Vadinin bir tarafında bir tepe. Vadinin öbür tarafında bir tepe. Ve o iki tepe arasında bir taraf yerini almış, öbür tarafta, karşı taraf da öbür tarafta yerini almış durumda. Yani hepsi savaşa hazır durumdalar aslında. Savaşmaya hazır durumdalar. Şimdi baktığım zaman o dönemde değerli kardeşler, savaş başlamadan önce ordular birer asker gönderirdi. Yani meydan okumak için. Tamam mı? Şimdi karşı tarafa bir mesaj iletmeleri gerekiyordu. Çünkü ilk hamle çok önemli. Bakın, bilmiyorum küçüklükte belki görmüşsünüzdür. Bayanlar için bunu söylemem çok kolay değil ama erkekler için söyleyebilirim. Küçükken hepimiz kavga ettik değil mi? Kavgalarımız oldu değil mi çocuklarla? Şimdi bakın kavga durumunu hatırlayın kafanızda. İlk hamleyi yapan Aytaç kazanıyor değil mi çoğunlukla?
Tabii.
İlk hamleyi yapan. İlk hamle dövüşte çok önemli. Ben hiç unutmuyorum. Bir kavga seyrediyordum. Yani böyle hiç, yani kel alaka 15-16 yaşında olduğum dönemlerde. Çocuk daha karşındaki adam derdini anlatmadan getirdi kafasına küt bir kafa vurdu. Adam bitti işi. Tek bir kafayla. Şimdi ben burada sizi tabii ki kavgaya teşvik etmiyorum. Ama burada şunu anlatmaya çalışıyorum. O dönemde de savaş başlamadan önce karşı tarafa bir mesaj götürmek ve bu mesaj ilk hamle olaraktan bu mesaj çok önemli bir mesaj olmalıydı. Şimdi Saul'un ordusu içerisinde bir baba yiğit yoktu. Gidip de meydan okusun karşıda dikilen Davut'a. Goliat'a. Ama Goliat değerli kardeşler ne yapıyordu? Sürekli 40 gün boyunca sevgili kardeşler. 40 gün boyunca tamam mı? Aynı mesajı onlara veriyordu Goliat. Ve bakıyoruz 8. ayete. Lütfen bakabilir misiniz 8'e? Okuduğumuz ayet. Ne diyor orada? Ben Filistliyim diyor. Değil mi? Size, sizse bakın Saul'un kölelerisiniz. Bu çok enteresan bir şey. Yani ben buyum, sen nesin be? Nereden çıktın galiba? Yani onun bunun çocuğu derler ya böyle. Aynı bu şekilde. Sen kimsin? Siz Saul'un kölelerisiniz. Ve ardından da dikkat edin 10. ayet. Bakın 10. ayete bakın ne diyor? İsrail'in ordusuna meydan okuyorum. Doğru mu? Benimle dövüşecek birini çıkarın karşıma. Bakın bunu bir defa söylese anlarım. İki defa söylese anlarım. Üç defa söylese anlarım. Beş defa söylese anlarım. 16. ayete bakın ne diyor? Ne diyor İsmet 16. ayet?
Filistin'i Goliat 40 gün boyunca sabah akşam ortaya çıkıp meydan.
Dikkat edin. 40 gün boyunca gece ve gündüz. Ne yapar? 2 kere 40, 80 defa. Doğru mu? 80 defa bunlar bu mesajı aldılar. Benimle dövüşecek birini çıkarın karşıma. Siz Saul'un kölelerisiniz. Ben Türkçe'de bir ifade var biz kullanıyoruz zaman zaman. Büyüklerimiz derdi bize. Eğer bir kişiye 40 defa delisin delisin dersen deli olurmuş. Doğru mu Ayşe? Hakikaten o 40 lafı var. Bilmiyorum buradan mı aldılar nereden geldi bilmiyorum ama bir kişiye 40 defa söylersen bunu deli olurmuş. Yani düşünün sabah kalkıyorlar aynı İtamda bulunuyor, aynı ithamla karşı karşıyalar. Akşam aynı ithamla karşı karşıyalar. Değerli kardeşler, okuyup geçiyoruz ama dile kolay gerçekten. İnsanın böyle bir durum karşısında çöküntü yaşamaması mümkün değil. Yani psikolojik çöküntü içerisinde olduklarını sanıyorum ordunun. 40 gün boyunca 80 kez bunu duymuş olmaları. Ve kim diyebilir... Böyle bir güç karşısında, böyle bir sorun karşısında Saul'un askerlerinden biri çıkacak diyecek ki ben varım. Ben varım diyecek. Var mı böyle bir baba yiğit? Yoktu değerli kardeşler. Onlar eminim ki öyle düşünüyorum. Birbirlerine baktılar. Ben asla olamam. Hayır ben aman bana bakma. Ben asla. Kesinlikle hayır. Ben bunu yapacak yeterlikte değilim. Çünkü kendimi bile bile ölüme atmak istemem. Mutlaka bunu dediklerine düşünüyorum değerli kardeşler. Ve söylemeye çalıştığım şu değerli kardeşler. Daha savaşmadan önce, daha savaş başlamadan önce Goliat, Saul'un ve Saul'un ordusunun işini bitirmişti. Psikolojik olarak. Doğru mu yanlış mı? Yani elini kolunu bağladı. Yani psikolojik olarak da çöküntü içerisine düştüler değerli kardeşler. Ve bakın düşünmek mümkün değil. Lütfen tekrar okuyalım o ayetleri. 4 ve 7. ayetleri okuyabilir miyiz lütfen? Evet.
Boyu 6 arşın bir karıştı. Başta tunç bir miğfer takmış, kolu bir zırh kuşanmıştı.
Evet.
Turkuluk'un ağırlığı 5000 şekeldi. Baldırları zırhlarla korunmuştu. Omuzları arasında tunç bir pala asılıydı. Mızrağının sapı dokunmacı tezgahının sığı gibiydi. Mızrağının demir başının ağırlığı 600 şekeldi. Kolyat'ın önü sıra kalkanını taşıyan bir adam yürüyordu.
Evet.
Durup İsrail ordusuna neden savaş düzeni aldınız diye haykırdı.
Bak, neden savaş düzeni küçümsüyor ya, onları köle olaraktan görüyor. Bakın, belki hayatınızda oldu mu, yaşadınız mı ben bilmiyorum. Ben yaşadım. Bazen değerli kardeşler, bize söylenen bir söz bizim bütün gücümüzü kırıyor. Doğru mu Ayşe? Çok doğru. Tek bir söz. Bir de bu çok sevdiğin yakından gelirse çok daha berbat. Kafa üstü gelmemize neden olabilir. Tek bir söz. Ve Goliat ordunun işini tek bir sözle aslında bitirmişti. Ben buradaki ölçülere birazcık baktım değerli kardeşler. Anlaşılıyor ki Goliat çok boyu, çok büyük bir kişiydi. Yaklaşık 3 metre. Buradaki ölçülere baktığımda 3 metreye yakın, tam 3 metre değil ama 3 metreye yakın bir boya sahip. Ve kuşanmış olduğu tunçtan zırhın ağırlığı ne kadar biliyor musunuz? 60 kilo. Yani 60 kilo olan birini düşünün ya. Sadece kuşanmış olduğu tunçtan zırhın ağırlığı 60 kilo. Ayak baldırları zırh ile korunmuş vaziyette baldırlar. Elinde tuttuğu mızrağın başındaki demir sadece demir değerli kardeşler. Mızrağın kendisi değil. Mızrağın tepesindeki demir 7 kilo. 7 kilo. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bedenen güçlü ama silah açısından da güçlü bu adam. Bakın biz buna ne diyoruz biliyor musunuz Türkçe'de? Kapı gibi adam diyoruz. Türkçe'de. Almanca'da da şrank lafını kullanıyor değil mi Christina? Şrank. Yani dolap gibi adam. Dolap gibi de olsa, kapı gibi de olsa iri yarı 3 metre boyunda kapı gibi adam zavallı ki okuduğumuz zaman Saul ile Davut arasındaki o boy farkına baktım ama Davut'un boyu büyük bir boy değildi. Normal küçük bir boyda biriydi ki Saul'un biliyorsunuz giysileri Davut'a olmadı. Doğru mu? Küçük biriydi. Ayakkabısı da hiçbir şeyi o olmadı. Demek ki değerli kardeşler gerçekten de Davut karşısındaki o kişiye baktıkça karşısındaki kişi çok daha büyüdü. Bizler de sorunlara odaklandıkça, problemlere baktıkça ne oluyor? Sorunlar gözümüzde büyüdükçe büyüyor sevgili kardeşim. Böyle bir durum karşısında Tanrım bu da ne ya desek herhalde yanlış olmaz. Ve 11. ayete baktığımız zaman ne diyor? Çok korkup dehşet içinde kaldılar diyor. Sonucunu da 24. ayette okuyoruz bakın. Sonucunu 24'te okuyoruz. Ne diyor 24. ayette? Tamam. Neden? Korkudan dolayı. Korku ne yapıyor? İki ayağımız bir pabuca sokuyor mu sokmuyor mu değerli kardeşler? Korkularımız var. Ama bizler korkulara odaklanmamamız gerekiyor. Rabbe odaklanmamız gerekiyor. Kime ait olduğumuzu bilmek zorundayız. Kim için yaşadığımızı, kimin için hareket ettiğimizi ve kimin için savaştığımızı bilmek zorundayız değerli kardeşler. Evet. Şimdi baktığımız zaman aslında İsrail ordusuna öncülük edecek olan kişi kimdi? Saul'du. Davut değil. Onların önünde gitmesi gereken kişi Saul'du. Ama önceki bölümlere baktığımızda Saul'u kral olarak isteyen kimdi? İsrail halkıydı. Gerekçe neydi? Savaş içerisindeyken bizim önümüzden giden bir öncü olsun, bir lider olsun, bir komutan olsun diye. Bakın bunu anlayabilmek için 8. bölümü açabilir misiniz? 8. bölüm. 8. bölüm 19 ve 20. ayetler. Dedim ya bayağı uzun, böyle kademe kademe gidiyoruz değerli kardeşler. 8. bölüm. Bulan kardeş okusun lütfen hemen. 19 ve 20. ayetler.
Ne var ki halk Samuel'in sözünü dinlemek istemedi. Hayır bizi yönetecek bir kral olsun dediler. Böylece biz de bütün uluslar gibi olacağız. Kralımız bizi yönetecek, önümüzden gidip savaşlarımızı sürdürecek.
Bakın ne diyor? Önümüzden gidip savaşlarımızı sürdürecek. Şimdi böyle bir kişi miydi Saul? Önden giden... Savaşı yönlendiren biri konumunda mıydı Saul? Evet, ama öyle bir durumda değildi. Önde giden bir önder değildi Saul'a baktığımız zaman. Tam tersine değerli kardeşler, 11. ayette okumuştuk. Dehşet içinde iki ayağı bir pabuç içerisine girmiş, kaçacak delik arayan biri durumunda Saul. Korku içerisinde kaçacak delik arıyor. 11. ayette okuduk değerli kardeşler. Demek ki burada şunu görüyorum. Asıl sorun karşılarındaki Goliat değildi değerli kardeşler. Bana göre asıl sorun kendileriydi. Asıl sorun Goliat değil, en büyük düşman imandan yoksun olan yaşam biçimleriydi. Onların kendileriydi. Düşünün, onları Mısır'ın köleliğinden kurtaran kimdi? Tanrı değil miydi? Rab Tanrı değil miydi? Düşünün değerli kardeşler. Aynı şekilde onları o vaat edilen ülkeye gidene kadar gece bir ateş bulutu, gündüz değil mi bir bulutla onlara öncülük eden aynı Tanrı değil miydi? Aynı Tanrı'ydı. Aynı Tanrı onlara eşlik etti, destek verdi. Ama inanıyorum ki birçok zaferler elde ettiler ve elde ettikleri birçok zaferleri de Rab Tanrı sayesinde elde ettiler değerli kardeşler. Bunun da altını önemli çizmek istiyorum. Elde edilen bu başarılar karşısında önlerinde dikilen tek bir kişiye Goliat'a karşı ancak zafer kazanabilirlerdi. Ancak Rab Tanrı ile birlikte bu zaferi ilan edebilirlerdi değerli kardeşler. Ama ilginç olan kime ait olduklarına odaklanacakları yerde. Şimdi düşünün, ben kime aitim? Rab'be aitim. Ben eğer kime ait olduğuma odaklanmam gerekiyor. Odaklanmam gerekirken neye odaklanıyorlar onlar? Önlerinde dikili olan soruna odaklandılar. Bugün aynı bizler de bundan farklı davranmıyoruz. Aslında biliyor musunuz, yaşam fırtınaları arttıkça biz Rab'be daha çok yakın olmamız lazım. Sorunlara odaklanarak değil, Rab'be bakarak adımlarımızı atmak zorundayız sevgili kardeşler. Onun için ait oldukları Rab Tanrı önlerine dikilen sorundan çok ama çok daha büyüktü aslında. Ama korku ne yaptı? Bakış açılarını değiştirdi. İşte içinde bulunduğumuz durumlar da değerli kardeşler aynısını yapıyor bizim için. Sorunun büyüklüğüne odaklanmaktan dolayı Rabbimizin gücünü, büyüklüğünü, yeterliliğini unutuyoruz. Ve şunu belki hatırlatmak istiyorum size. Hatırlarsanız Yeşu ve Kaleb hakkında konuşurken, hatta bu konuyu Goldberg'deki kilisede paylaşmıştım. Sayılar kitabı 13. bölümde. 12 kişiyi göndermişti Musa, değil mi? Her oymaktan birer kişi seçmişti. Ve gidip ülkeyi görsünler diye. Ve bakıyoruz ki değerli kardeşler, 10 kişi kendilerini çekirge gibi gördüler. Ama Kaleb ve Yeşu hayır dediler, biz onları halledebilecek yeterlikteyiz. Fark neydi? Hatırlıyor musunuz? Demiştim ki Rab bizi kurtardığında bize bir şey kazandırdı. Ne kazandırdı? Bir bakış açısı. Ne demek bu? Durum ve koşullar ne olursa olsun, nereden ve nasıl baktığımız çok önemli. Şimdi hatırlayın. Kaleb ve Yeşu'yu başarıya götüren neydi? Kime ait olduklarını biliyorlardı. Bakın burada Saul ve Saul'un ordusu birçok Rabbin güzelliklerine tanık olmasına rağmen kime ait olduklarını unutmuşlardı. Ama Davut kime ait olduğunu biliyordu. Demek ki şunu söyleyebiliriz ve bununla da noktalayacağım. Binaya, yüksek katlı binaya yukarıdan bakmak ile aşağıdan bakmak arasında fark var mı? Şimdi hani iki bakış açısı var demiştim o konuyu paylaşırken. Bir kurbağa bakışı, bir de kuş bakışı. Kurbağa aşağıdan yukarıya bakıyor. O bina kocaman bir dev. Ama kuş yukarıdan baktığı zaman dümdüz görüyor binayı. Şimdi bakın değerli kardeşler. Ben size bakıyorum. Sizden yüksekteyim, değil mi? Ben sizin kafanızın üstünü görebiliyorum. Üst seviyenize kadar görüyorum her şeyi. Mesela Enver'in biraz saçları azalmış. Bunu görebiliyorum ama Enver benim arkamda yavaş yavaş başlayan o kelliği göremez. Neden göremez? Yavaş yavaş benim de bu. Sağ taraf, üst tarafta hafif tek tük dökülmeye başladı. Niye göremez? Aşağıdan yukarıya bakıyor çünkü bana. Benim üst kısmımı göremez ama ben sizin üst tarafınızı komple görebiliyorum. Demek ki Rab bize kurbağa bakışı değil, kuş bakışı bir açı sağladı. O zaman değerli kardeşler, farkı yaratan nedir? O açıdan durumlara bakmak. Sorunlara değil, Rab'be odaklanmak, kime ait olduğunu bilerek, değerli kardeşler, Rab'be odaklanmamız gerekiyor, değerli kardeşler. Onun için sizi bu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Ve gerçekten de çok sevdiğim bir ayet, Kristina şimdi hemen hatırlayacak onu, sık sık kullanırım bu ayeti, çok sevdiğim için, Mezmur 93. Lütfen açın, onunla da noktalayalım. Mezmur 93. Mezmur 93. Dördüncü ayet. Buldun mu? Aytaç buldun mu? Mezmur 93 ayet 4. Ok abicim.
Yücelerdeki Rab, engin suların
gürleyişinden,
denizlerin azgın dalgalarından daha güçlüdür.
Bakın, burada şunun altını lütfen çizmenizi istiyorum. Daha sözü var ya, daha sözü. Onun altını çizin. Şöyle söylüyorum ben. Recep'in bir sorunu var. Ya da İsmet'in bir sorunu var. Ya da Aytaç'ın bir sorunu var. Rab diyor ki söz aracılığıyla bize, senin içinde bulunduğun sorundan Rab çok daha büyük. Amin. İçinde bulunduğun sıkıntı ne ise Rab ondan çok daha büyük. Neden? Çünkü yücelerde olan Rab. Hamdolsun. Bakın, tsunami diye bir dalga oluşmuştu birkaç yıl öncesi. Hatırlıyor musunuz? Tsunami. Ve o dalganın yüksekliği 30 metreye yakındı. 30 metre Yüksekliğinde dalga düşünün. Her tarafı aldı götürdü. Kaç kişi, binlerce kişi öldü değil mi aşağı yukarı? Çok insan öldü. Boğularak öldü. Rab diyor ki ben o dalgalardan 30 metrelik dalgadan çok daha büyüğüm diyor. Amin. Gelin yüreklerimizi eğelim. Sıkıntımız ne olursa olsun, yükümüz ne olursa olsun, koştuğumuz alanın zorluğu ne kadar zor olursa olsun, ait olduğumuz Tanrı her şeyden ama her şeyden daha güçlü ve çok daha büyük. Ve Rab de bizi o şekilde görmek istiyor. Eğelim yüreklerimizi bir 15-20 saniye. İçimizden, dıştan da olabilir. Rab'be teşekkür etmek isteyebilirsiniz. Ve ya da Rab beni bağışla, gerçekten içinde bulunduğum sorunu kafamda çok büyüttüm ama biliyorum ki bir kez daha anımsattın bana. Teşekkür ediyorum ki sen aslında içinde bulunduğum sıkıntıdan çok daha ama çok daha ama çok daha büyüksün. İsmet de duayla kapatır toplantımızı.